Ayrım 16.
Prens İmrahil Legolas ile Gimli'den ayrıldıktan sonra hemen Eomer'i çağırdı. Eomer de onunla birlikte şehirden aşağıya indi ve Aragorn'un savaş alanına, Kral Theoden'in düşmüş olduğu yere yakın bir yere kurulmuş çadırlarına gittiler. Ve burada Gandalf, Aragorn ve Elrond'un oğullarıyla fikir alışverişinde bulundular. "Efendiler," dedi Gandalf, "Gondor'un vekil harcını ölmeden önceki son sözlerini dinleyin. Pelennor ovalarında bir gün için zafer kazanabilirsiniz ama artık uyanmış olan güce karşı bir zafer kazanmak mümkün değildir. Ben onun yapmış olduğu gibi ümitsizliğe kapılmanızı söylemiyorum size ama bu sözlerdeki gerçekler hakkında düşünmenizi istiyorum. Gören taşlar yalan söylemez. Barad-dûr hükümdarı bile bunu yaptıramaz. Belki kendi iradesiyle daha zayıf akıllarca görülmesi gerekenleri seçebilir veya onların gördüklerini yanlış anlamalarına neden olabilir. Her şeye rağmen Denethor Mordor'da kendisine karşı hazırlanan ve hazırlanmaya devam eden büyük güçleri görünce gerçekleri görmüş oldu. İlk büyük saldırıyı karşılamaya ancak yetti gücümüz, ikincisi daha büyük olacaktır. Bu savaş için Denethor'un da sezmiş olduğu gibi kesin bir ümit yok o halde. Zaferi silahla kazanamayız, burada oturup bütün kuşatmalara dayanabilsek veya nehirin gerisine baskın yapmak için yürüsek bile... Kötüler arasında bir seçim yapmanız lazım ve aklı selim daha önce yapmış olduğunuz gibi sağlam yerleri daha da kuvvetlendirmenizi ve burada hücumu beklemenizi emreder. Çünkü ancak böylelikle sonumuzun biraz gecikmesi sağlanabilir. O halde bizim Minas Tirith'e, Dol Amroth'a veya Dan Harrow'a çekilip orada dalgaların gelip kumdan kalelerini yıkmasını bekleyen çocuklar gibi beklememizi mi öneriyorsunuz?" dedi İmrahil. "Bu yeni bir nasihat olmazdı," dedi Gandalf. "Denethor zamanında bu ve bunun gibi şeyler yapmadınız mı hep? Lakin hayır, ben bunun aklı selim olduğunu söyledim. Ben aklı selim önermiyorum. Size zaferin silahlarla kazanılamayacağını söyledim. Ben hala bir zafer olacağını ümit ediyorum ama silahlarla değil. Çünkü tam bu tedbirlerin ortasında ortaya Barad-dûr'un temelini oluşturan ve Sauron'un bütün ümidi olan güç yüzüğü çıkıyor. Bu şey hakkında efendiler hem bizim hem de Sauron'un içinde bulunduğumuz kötü durumu kavrayacak kadar bilgisi var hepinizin. Eğer onu yeniden ele geçirirse sizin bütün yiğitlikleriniz boşa gider ve onun zaferi hem hızlanır hem de mükemmel olur. O kadar mükemmel olur ki bu dünya ayaktayken kimse bu zaferin nihayetini göremez. Eğer bu şey yok edilirse o zaman düşecektir. O kadar aşağıya düşecektir ki kimse bir daha onun yeniden doğuruluşunu göremeyecektir. Çünkü başlangıcında kendisi için tabii olan gücün en mükemmel kısmını kaybetmiş olacak ve o güçle yapılmış veya başlamış olan her şey ufalanacak. O sonsuza kadar sakat kalıp kendi kendini gölgelerde kemiren önemsiz bir ruh halini alacak ama bir daha ne büyüyebilecek ne de bir biçimi olacaktır. Ve böylece bu dünyanın büyük bir kötülüğü ortadan kaldırılmış olacak. Gelebilecek başka kötülükler de var çünkü Sauron kendisi de bir hizmetkar veya gizli bir casustan başka bir şey değildi. Yine de dünyanın bütün gelgitlerine hakim olmak değil bizim rolümüz. Bizim rolümüz içine bırakılmış olduğumuz yılları sıkıntıdan kurtarmak için elimizden geleni yapmak. Bizden sonra yaşayanlar işlemek için temiz bir toprak bulabilsinler diye bildiğimiz tarlalardaki kötülüğü kökünden söküp atmak. Ama onların ne bulacakları bizim hükmümüze bağlı değil. Şimdi Sauron bütün bunları ve kaybetmiş olduğu bu kıymetli şeyin yeniden bulunmuş olduğunu biliyor. Ama henüz nerede olduğunu bilmiyor ya da umarım öyledir. O yüzden şu anda büyük bir kuşku içinde. Çünkü eğer bu şeyi biz bulmuş olsaydık aramızda onu kullanabilecek güce sahip bazılarımız var. Bunu da biliyor o. Çünkü Aragorn senin kendini ortanç taşı ile ona gösterdiğini tahmin etmekle haklıyım değil mi? Borukent'ten atımı sürmeden önce öyle yapmıştım diye cevap verdi Aragorn. Zamanın geldiğine ve taşın da sadece bu maksatla bana ulaşmış olduğuna kanaat getirmiştim. O zamanlar yüzük taşıyıcısı Rauros'tan doğuya gideli 10 gün olmuştu ve Sauron'un gözü diye düşünmüştüm kendi ülkesinden uzaklara çevrilmeli. Kulesine döndüğünden beri çok nadiren ona meydan okuyan olmuştu. Gerçi cevap vermek için bu kadar çabuk bir saldırıda bulunacağını önceden tahmin edebilmiş olsaydım belki kendimi göstermeye cüret etmezdim. Sizin yardımınıza gelebilmem için ucu ucuna zamanım oldu. Fakat bu nasıl olur diye sordu Eomer. Her şey boşuna diyorsunuz eğer yüzüğü ele geçirirse. Eğer yüzük bizdeyse neden bize saldırmanın boşuna olduğunu düşünmesin? Henüz emin değil dedi Gandalf ve sonra bizim yaptığımız gibi düşmanları kendilerini emniyete alıncaya kadar bekleyerek oluşturmadı gücünü. Ayrıca biz de onu tüm gücüyle kullanmasını bir günde öğrenemezdik. Gerçekten de o sadece tek bir kişi tarafından kullanılabilir, birkaç kişi tarafından değil. O da aramızdaki büyüklerden birinin kendisini hakim kılıp diğerlerini susturacağı bir didişme zamanını kollayacak. Öyle bir zamanda yüzük ona yardımcı olabilir, eğer derhal hareket edilebilirse. Kolluyor, çok şey görüyor ve çok şey duyuyor. Nazgulleri hala ortalıkta. Güneş doğmadan önce bu alanın üzerinden geçtiler. Gerçi yorgun ve uykuda kişilerin çok azı onları fark etti. İşaretleri okuyor. Onu yeniden yaptığı hazineden mahrum eden kılıç, bizim lehimize dönen kaderin çarkları ve ilk saldırısında beklenmedik bir yenilgi, büyük komutanının ölümü. Biz burada konuşurken bile onun kuşkusu artıyor. Gözü şu anda hareket eden bütün diğer şeylere karşı kör. Bütün gücüyle bize doğru dönüyor. Yani gözünü bizden ayırmamasını sağlamamız lazım. Bütün ümidimiz orada. Bütün öğüdüm şudur bu durumda. Yüzük bizde değil. Ya büyük bir ariflik ya da büyük bir ahmaklık sonucu yok edilmesi için yollandı. O bizi yok etmesin diye. Yüzük olmazsa onun gücünü sadece güç ile yenemeyiz. Fakat her ne pahasına olursa olsun gözü kendisine yönelen gerçek tehditten uzak tutmalıyız. Zaferi silahlarla kazanamayız ama silahlarla yüzük taşıyıcısına tek bir şans tanıyabiliriz. Az bir ihtimal de olsa. Aragorn'un başlatmış olduğu gibi devam etmeliyiz. Sauron'u son atışı için zorlamalıyız. Gizli kuvvetini ortaya çıkartmalıyız ki böylece o da topraklarını boşaltsın. Onu karşılamak için bir an önce yürüyüşe geçmeliyiz. Onun dişleri üzerimize kapansa bile kendimizi yem yapmalıyız. Ümitle ve açgözlülükle o yemi yutacak çünkü böylesi bir cüretle yeni yüzük efendisinin gururunu görecek. Ve şöyle diyecek. Demek öyle, boynunu çok çabuk ve çok ileriye uzattı. Bırakayım gelsin de onu kaçamayacağı bir tuzağa düşüreyim. Orada onu ezerim. Onun küstahlıkla ele geçirmiş olduğu şey yeniden sonsuza kadar benim olacak. O tuzağa gözlerimizi dört açıp gitmeliyiz. Cesaretle ama kendimiz için pek bir şey ummadan. Çünkü efendiler biz kendimiz yaşayan topraklardan çok uzak bir yerde kara bir savaşın içinde tamamen yok olabiliriz. Böylece Barad-dûr yıkılsa bile yeni bir çağı görecek kadar yaşamayabiliriz. Ama bu kanaatimce bizim görevimiz. Yine de boşu boşuna yok olmaktan ve ölürken yeni bir çağın hiçbir zaman başlamayacağını bilmekten daha iyidir bu. Eğer burada oturursak başımıza gelecek olan da budur. Bir süre için sessiz durdular. Sonunda Aragorn konuştu. Başladığım gibi devam edeceğim. İşin tam kıyısına, ümit ile ümitsizliğin kardeş oldukları yere geldik. Sendelemek düşmek anlamına gelir. Gelin hiçbirimiz sonunda Sauron'a karşı olan uzun gayretlerinin sınanma vakti gelen Gandalf'ın nasihatlerine karşı çıkmayalım. Eğer o olmasaydı her şey çoktan yitip gitmişti. En azından ben şimdilik insanları yönetmek için bir talepte bulunmuyorum. Diğerleri diledikleri seçimi yapsınlar. Bunun üzerine şöyle dedi Elrohir. Kuzeyden bu gaye ile geldik ve pederimiz Elrond'dan aynı öğütleri getirdik. Geri dönmeyeceğiz. Bana gelince dedi Eomer, bu derin konular hakkında benim çok az bilgim var ama bilgiye ihtiyacım da yok. Dostum Aragorn benim ve halkımın imdadına yetişti. Ne zaman isterse ben de onun yardımına giderim. Bunu biliyorum ve bu da bana yetiyor. Gideceğim. Bense dedi İmrahil, ben hükümdar Aragorn'u tabi olduğum hükümdarım olarak addediyorum. Kendisi bunu talep etse de etmese de. Onun ricası benim için emirdir. Ben de gideceğim. Yine de bir süre için Gondor vekil harcının yerine bakıyorum. O yüzden öncelikle onun halkını düşünmek benim ilk görevimdir. Aklı Selim'e de biraz hak tanımalı. İster iyi ister kötü her türlü ihtimale karşı hazırlanmamız icap eder. Bakarsınız zaferi biz kazanırız ve bu konuda hala bir ümit varken Gondor korunmalı. Arkamızdan harabe haline sokulmuş bir şehire ve tahrip edilmiş topraklara zafer kazanmış olarak dönmek istemem. Rohirrim'den Kuzey Cenah'ta hala savaşmamış bir ordu olduğunu öğreniyoruz. Bu doğru dedi Gandalf. Size bütün şehri savunmasız bırakmanızı öğütlemiyorum. Aslında doğuya yönlendireceğimiz gücün bir savaşı başlatacak kadar büyük olması yeterli. Mordor'a ciddi bir saldırıda bulunacak güçte olmasına gerek yok. En kısa zamanda harekete geçmesi gerek. O yüzden komutanlara şunu soruyorum. En kötü ihtimalle iki gün içinde ne büyüklükte bir güç toplayıp yola çıkartabiliriz? Ve bunların içinde bulundukları tehlikeyi bilen, gitmeye kendiliklerinden gönüllü, dayanıklı adamlar olmaları gerek. Hepsi yorgun ve çoğunun hafif olsun, acılı olsun yaraları var dedi Eomer. Atlarımızın çoğunu kaybetmiş olmanın acısını da çekiyoruz ve bu katlanması zor bir durum. Eğer kısa bir süre sonra hareket edeceksek 2000 adam toplamayı bile ümit edemem. Ama en az bir o kadarını şehri savunmak için bırakabilirim. Sadece bu cephede savaşanları hesaba katmak zorunda değiliz dedi Aragorn. Kıyılar temizlendiği için güney topraklarından yeni kuvvetler yoldadır. 2 gün önce 4000 kişiyi Pelargir'den Losarnak üzerinden yola çıkarttım. Korkusuz Angbor da onlarla birlikte geliyor. Eğer 2 gün sonra yola çıkacaksak biz ayrılmadan onlar buraya gelmiş olur. Üstelik çok daha fazlası bulabildikleri teknelerle beni izleme emri aldılar. Bu rüzgarla kısa bir süre sonra burada olurlar. Aslında daha şimdiden birkaç gemi Harlond'a vardı bile. Kanaatimce 7000 atlı ve yaya çıkartabiliriz yola ve buna rağmen şehri saldırı başladığı zamandan daha iyi bir müdafaa ile bırakmış oluruz. Cümle kapısı yıkıldı dedi İmrail. Onu yeniden yapacak ve yerine yerleştirecek hüner kimde? Dain krallığında Erebor'da böyle bir hüner mevcut dedi Aragorn. Ve eğer bütün ümitlerimiz boşa çıkmazsa zamanda Gloin oğlu Gimli'yi dağın ustalarını çağırması için yollarım. Fakat insanlar kapılardan daha önemli ve eğer onlar terk ederse düşmana hiçbir kapı dayanmaz. Bu beylerin müzakeresinin sonu olmuştu. O günden sonraki ikinci günün sabahında eğer bir araya getirebilirlerse 7000 kişilik bir güçle yola çıkacaklardı. Gitmeleri gereken toprakların kötülüğü yüzünden bu gücün büyük bir bölümü piyade olacaktı. Aragorn güneyden 2000 kişi toplamaya çalışacaktı. Ama İmrahil 3500, Eomer atsız kalmış ama kendileri son derece kıymetli savaşçı olan 500 Rohirrim'i bir araya getirecek. 500 atlıya da kendi kumanda edecekti. Ayrıca aralarında Dunedain ile birlikte Elrond'un oğullarını ve Dol Amroth'un süvarilerinin bulunduğu atlı 500 kişilik bir bölük daha oluşturulacaktı. Hepsi toplam 6000 piyade ve 1000 atlı demek oluyordu. Fakat Rohirrim'in atlı, kalan ve savaşabilen ana gücü, Elf Miferi'nin kumandası altındaki 3000 kişilik bir güç, Anorien'de bulunan düşmana karşı batı yolunu bekleyeceklerdi. Hızlı sürücüler hemen kuzey taraflarından, Osgiliath'ın doğusundan ve Minas Morgul'a giden yoldan haber toplamak için yola koyuldular. Bütün güçlerini hesaplayıp yapacakları yolculuklar ve seçecekleri yollar hakkında düşündükten sonra İmrahil aniden bir kahkaha attı. Muhakkak diye haykırdı, bu bütün Gondor tarihindeki en büyük latifedir. Dağlara ve kara ülkenin devrilmez kapısına saldırmak için 7000 kişiyle, yani ancak onun yükseliş devirlerinde kullandığı öncü kolu kadar bir kalabalıkla yola koyulalım. Bir çocukla zırhlara bürünmüş bir silahşöre yeşil söğüt ağacından yayı ve okuyla ancak böyle kafa tutabilirdi. Eğer Karanlıklar Efendisi senin dediğin kadar çok şey biliyorsa Mitrandir, korkacağına tebessüm edip de kendisini sokmak isteyen bir sineğe yapacağı gibi serçe parmağıyla ezmez mi bizi? Hayır, sineği tuzağa düşürüp iğnesini almaya çalışacaktır dedi Gandalf. Ve aramızda her biri 1000 zırhlı silahşöre bedel bir sürü isim var. Hayır, gülümsemeyecek. Biz de öyle dedi Aragorn. Eğer bu bir latife ise bile gülünmeyecek kadar acı bir latife. Yo, çok zor bir durumda yapılan son hamle bu. Ya o taraf ya da bu taraf için oyunun sonunu getirecek. Sonra Anduril'i çekip çekip pırıl pırıl parlarken güneşe doğru tuttu. Son savaş olup bitinceye kadar sen tekrar kınına girmeyeceksin dedi. Bölüm 10. Kara Kapı Açılıyor. İki gün sonra Batı ordusu Perenor üzerinde toplanmıştı. Orkların ve Doğulların ordusu Anorien'den geri döndürülmüş ama Rohirrim'in saldırısıyla dağıtılınca çok az dövüşecek Cair Andros'a doğru kaçmaya başlamıştı. Bu tehdidin yok edilmesiyle ve güneyden gelen yeni gücün şehire varmasıyla şehir elden geldiğince tahkim edildi. İzciler devri kral kavşağına kadar yolların hiçbirinde düşman kalmadığını bildirmişti. Artık son hamle için her şey hazırdı. Legolas ile Gimli yine Dunedain ve Elrond'un oğullarının öncü koluyla giden Aragorn ve Gandalf ile birlikte süreceklerdi atlarını. Fakat Merry bu durumdan utanç duysa da onlarla gidemedi. ''Sen öyle bir yolculuğa çıkmak için uygun durumda değilsin.'' dedi Aragorn. ''Fakat hiç utanma. Bu savaşta olmasan bile daha şimdiden büyük bir şeref kazandın zaten. Peregrin gelerek şair halkını temsil edecek. Ama tehlikeye atılabildiği için ona imrenme. Şimdiye dek kaderi elverdiğince uğraşmış olsa bile senin yaptıklarına erişebilmesine daha çok var. Ama işin aslı artık herkes eşit derecede tehlike içinde.'' Mordor kapısı önünde hazin bir sona ulaşmak bizim bahtımıza düşse bile, bu gerçekleşirse son direneceksiz olursunuz. Ya burada ya da kara akıntını sizi yakaladığı yerde. Hoşça kal. Ve böylece Merry kederli kederli durarak ordunun bir araya gelişini izledi. Yanında Bergil vardı, o da çok kederlenmişti. Çünkü babası şehirlilerden bir bölüğe kumanda edecekti giderken. Davası görülmeden yeniden muhafızlara katılamazdı. Aynı bölükte Pippin de gidecekti, Gondor'un bir askeri olarak. Merry onu pek uzakta olmayan bir yerde Minas Tirith'in uzun boylu adamlar arasında minik ama dik bir şekil olarak görebiliyordu. Sonunda borazanlar öttü ve ordu harekete geçti. Tabur tabur bölük bölük çark ederek doğuya doğru gittiler. Onlar geçide doğru uzanan büyük yolda gözden kaybolduktan çok sonra bile Merry aynı yerde duruyordu. Sabah güneşinin mızrak ve miğfer üzerinde son pırıltısı göz kırparak kaybolmuştu. Ama yine de bükük bir boyun ve kabarmış bir yürekle kendini dostsuz ve yalnız hissederek orada kala kalmıştı. Sevdiği herkes uzaktaki doğu göğünde asılı duran karanlığa gitmişti. Onlardan herhangi birini bir daha görebileceğine dair çok az bir ümit kalmıştı içinde. Sanki ümitsiz ruh halinin çağrısıyla kolundaki ağrı geri döndü. Kendini zayıf ve yaşlı hissetti. Gün ışığı da soluk geliyordu. Bergil'in elinin temasıyla kendine geldi. Haydi efendi Perihan dedi delikanlı. Hala acılar içindesiniz gördüğüm kadarıyla. Şifacıların oraya kadar gitmenize yardım edeyim. Ama korkmayın geri gelecekler. Minas Tirithliler hiçbir zaman yenilmez. Üstelik şimdi hükümdar elf taşıyla muhafızlardan Beregond da var yanlarında. Öğleden önce ordu Osgiliath'a vardı. Kısa bir süre sonra bu iş için ayrılabilen bütün işçiler ve ustalar çalışmaya başlamıştı. Düşmanın yapmış ve giderken bir kısmını tahrip etmiş olduğu salları, kayıktan köprüleri güçlendiriyorlardı. Kimisi erzağı ve ganimeti topladı, nehirin doğu kıyısına geçen diğerleri savunma için alelacele bir şeyler inşa ediyordu. İleri kollar kadim Gondor'un harabeleri arasından ve geniş nehirden geçtiler ve yükseliş günlerinde zarif güneş kulesinden artık lanetli vadisi içinde adına Minas Morgul denen yüksek ay kulesine uzansın diye açılmış olan dümdüz yoldan yukarı ilerlediler. Osgiliath'tan 5000 sonra ilk günkü yürüyüşlerini bitirerek durdular. Fakat atlılar ilerlemeye devam ederek akşamdan önce kavşağa ve ağaçtan büyük halkaya vardılar. Her şey sessizdi, düşmandan hiçbir ize rastlamamışlardı. Hiçbir çığlık veya çağrı duymamışlardı. Yolun kenarındaki kayaların veya çalılıkların arasına hiçbir ok fırlamamıştı ama yine de ilerledikçe gözlendiklerini hissediyorlardı. Ağacı olsun, taşı olsun, iğnesi olsun, yaprağı olsun hepsi onları dinliyordu. Karanlık dağılmıştı ve çok uzaklarda batı yönünde kavuşan güneş Anduin Vadisi üzerindeydi. Dağların ak zirveleri masmavi göğe karşı kızarmışlardı. Fakat Efel Duat üzerine bir gölge, bir kasvet çökmüştü. Sonra Aragorn ağaçtan halkaya giren dört yola da birer borazancı yerleştirdi. Onlar da hep birlikte coşkulu coşkulu çallar, tellallar yüksek sesle bağırdı. Gondor hükümdarları geri döndüler, kendilerine ait olan bütün bu toprakları geri aldılar. Yontulmuş cisme oturtulmuş olan o çirkin ork kafası yere atılarak bin parçaya bölündü. Hala beyaz ve altın rengi çiçeklerle taçlanmış duran eski kralın başı kaldırılarak bir kez daha yerine oturtuldu. Ve adamlar orkların taş üzerine yapmış oldukları murdar karalamaları yıkayıp temizlemeye çalıştılar. Kendi aralarında müzakere ederken kimi önce Minas Morgul'a saldırılması gerektiğini söylemişti. Eğer kuleyi ele geçirebilirlerse tamamen yıkılmalıydı. Ve belki de dedi İmrahil, belki de yukarıdan dolanan geçit Karanlıklar Efendisi'ne saldırmak için kuzey kapısından daha iyi olabilir. Fakat Gandalf hemen cevap verdi buna. Yaşayan insanların akıllarını alıp çıldırtan ve dehşete düşüren vadide yaşayan kötülüğü ve aynı zamanda Faramir'in getirmiş olduğu haberleri hatırlattı. Çünkü yüzük taşıyıcısı gerçekten o yolu seçtiyse her şeyden önce bu nedenle Mordor'un gözünü o yana çevirmemeliydiler. Böylece ertesi gün ana ordu geldiğinde bir müdafaa hattı oluşturmak için kavşağa güçlü muhafızlar yerleştirdiler. Eğer Mordor, Morgul geçidine bir kuvvet yollarsa veya güneyden adam getirirse diye. Bu iş için daha çok İtilyan yollarını bilen ve ormanlarda veya yolların birleştiği yerde yamaçlarda saklanabilecek okçuları seçtiler. Fakat Gandalf ile Aragorn öncü kollarla birlikte Morgul Vadisi'nin ağzına kadar sürdü atını ve o kötü şehre bir göz attı. Şehir karanlık ve ölüydü çünkü burada yaşayan orklarıyla Mordor'un daha önemsiz yaratıkları savaşta yok edilmişti. Ve Nazgûl de dışarıdaydı. Yine de vadinin havası korku ve husumet ile ağırlaşmıştı. Sonra o kötü köprüyü yıkarak pis kokulu tarlaları tutuşturup ayrıldılar. Ertesi gün Minas Tirith'ten ayrılışlarının üçüncü günü ordu yol boyunca kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Bu yolla kavşaktan Morannon'a 100 mil kadar vardı ve o uzağa kadar gidemeden başlarına neler gelebileceğini kimse tahmin bile edemiyordu. Önlerinde yolda atlı izcilerle ve yolun her iki yanında özellikle doğu cenahında piyadelerle açıkça ama dikkatle ilerliyorlardı. Çünkü doğu tarafında kara çalılıklar, ardında Efel Duat'ın uzun ve asık yüzlü yamaçlarının tırmandığı, yarmalar ve sarp uçurumlarla dolu engebeli bir arazi uzanıyordu. Dünyanın iklimi hala iyiydi ve rüzgar batıdan esmeye devam ediyordu. Ama hiçbir şey gölge dağları üzerinde asılı duran kasveti ve mahzun pusu sürükleyemezdi. Bunların gerisine zaman zaman koca dumanlar yükseliyor ve yukarıdaki rüzgarlarda salınıp duruyordu. Arada sırada Gandalf borazanları öttürtüyordu ve dedlallar şöyle bağırıyordu. Gondor hükümdarları geldi. Fakat İmrahi şöyle dedi. Gondor hükümdarları demeyin, Kral Elessar deyin. Daha tahtına oturmamış olsa bile bu doğru. Eğer tellallar bu ismi kullanırsa düşmanı daha çok düşündürür. Ve bundan sonra tellallar günde 3 kere Kral Elessar'ın yaklaşmakta olduğunu bağırdılar. Fakat kimse bu meydan okumaya cevap vermedi. Bununla beraber görünüşte bir huzur içinde yürüdükleri halde bütün ordunun gönlü en yüksek rütbelisinden en düşüğüne kadar sıkıntılıydı. Ve kuzeye doğru ilerledikleri her milde kötülüğün hissi üzerlerinde artıyordu. Kavşaktan yaptıkları yürüyüşün ikinci gününün sonuna doğruydu ki ilk savaş belirtileri görülmeye başladı. Çünkü orklardan ve doğululardan oluşan kuvvetli bir güç öncü bölüklerini pusuya düşürmeye çalışmıştı. Burası da tam Faramir'in Haratlı adamlarının yolunu kestiği yerdi. Yol burada doğudaki tepelerin dışarı fırlamış bir ucundan derin bir yarmanın içinden geçiyordu. Fakat Batılıların komutanları Mablung tarafından yönetilen Hennet Annunlu hünerli adamlar olan izcileri tarafından iyice uyarılmışlardı. Böylece pusunun kendisi kuranlara tuzak olmuştu. Çünkü atlılar iyice açılarak batıdan gitmişler ve düşmana hem de arkadan yaklaşmışlardı. Düşman bozguna uğratılmış ve doğuya doğru dağlara doğru sürülmüştü. Fakat zafer komutanları pek az yüreklendirmişti. Bu ufak bir harp hilesinden başka bir şey değildi Aragorn. Ve bence asıl amaçları henüz bize bir zarar vermekten çok düşmanın gücünün az olduğunu zannetmemizi sağlamaktı. Ve o akşamdan itibaren Nazgûl gelerek ordunun bütün hamlelerini izledi. Hala çok yukarıdan Legolas hariç herkesin görüş sahasının dışından uçuyorlardı. Ama yine de varlıkları derinleşen bir gölge ve güneşin gölgelenmesine hissedilebiliyordu. Yüzük tayflarının henüz düşmanları üzerine alçalmamalarına ve sessiz kalmalarına rağmen yarattıkları korku bir türlü silkilip atılamıyordu. Böylece zaman ve bu umutsuz yolculuk sürdü gitti. Kavşaktan ayrıldıktan 4, Minas Tirith'ten ayrıldıktan 6 gün sonra sonunda canlı toprakların nihayetine vardılar. Ve Sirith Gorgor geçidi kapılarının önüne uzanan viraneliğe geçmeye başladılar. Emin Muil'in kuzeyinde ve batısında uzanan bataklıkları ve çölü seçebiliyorlardı. Bu yerler o kadar viraneydi ve üzerlerindeki dehşet o kadar derindi ki ordunun bir kısmının gücünü kuvvetini kuruttu. Daha ileriye kuzeye doğru ne gidebiliyor ne de at sürebiliyorlardı. Aragorn onlara baktı. Gözlerinde hiddetten çok acıma duygusu vardı. Çünkü bunlar Rohan'dan, uzaktaki batı ağıldan gelen genç adamlar veya Lotharnak'tan gelen çiftçilerdi. Ve onlar için Mordor çocukluklarından beri korkunç bir yerin ismiydi. Ama yine de gerçek değildi. Onların basit yaşamlarında hiçbir yeri olmayan bir efsaneydi. Şimdi ise gerçek çıkmış korkunç bir rüyanın içinde yürüyen adamlar gibi ne bu savaşı anlayabiliyorlardı ne de kaderlerin onları neden böyle bir döneme getirdiğini. Gidin dedi Aragorn ama elinizde kalan gururu koruyun ve koşmayın. Ayrıca utanmamak için yapmayı deneyebileceğiniz bir görev daha var. Kairandros'a varıncaya kadar güneybatı yolunu tutun. Ve bu yol tahmin ettiğim gibi hala düşman tarafından tutuluyorsa o zaman yolu yeniden ele geçirin eğer yapabilirseniz. Yolu Gondor ve Rohan adına sonuna kadar savunun.